Ayrım 28.
Aramızda çarşaflarımızla mahzun mahzun salona döndük. Küçük hanımlar bir parça piyano çaldılar, biraz dedikodu yaptılar. Sonra birer birer köşelere çekilerek gizli gizli konuştular. Böyle baş başa gıdıklanmış gibi gülüşerek ne konuşulacağı malum. Sabahat çok tatlı, çok şeytan bir kız. Misafirlerini eğlendirmek için güzel maskaralıklar icat etti. Bir etejerin üstünde aile ahbap fotoğraflarıyla dolu albümler vardı. Bunlardan bir tanesini çekerek masanın başına geçti. Arkadaşlarını etrafına toplayıp onlara fotoğraf göstermeye başladı. İşin zevki fotoğraflarda değil, Sabahat'ın onlar için söylediği sözlerdeydi. Her birisiyle öyle eğleniyor, hayatları, tabiatları için öyle tuhaf şeyler söylüyordu ki gülmekten bayılıyorduk. Mesela göğsü nişanlarla dolu heybetli bir paşa, dünyaya emredecek gibi görünen bu koca sakallı adam karısından süpürgeyle dayak yermiş. Akrabalarından kelle ferli bir hanımefendi, fakat dışarılıklı olduğu belli, bir gün vapurdan Kukaryalı iskelesine çıkarken kaza ile denize düşmüş. Memleketinin şivesiyle "Tatlı canlarım gidiyor, kurtarın" diye bağırmış. Reşit Bey'in Konyalı bir süt dayısı vardı ki bakmakla doyulur şey değildi. Bu sarıklı poturlu bir hoca efendi kıyafetinde görünüyordu. Onun karşısında duran fotoğrafını ise mebus olduktan sonra frak ve tek gözlükle çıkarmıştı. Hoca efendi hiddetle gözlerini açarak mebusa bakıyor, mebus dudaklarını bükerek hocayı alay alıyordu. Bu manzara o kadar güzeldi ki sayfayı çevirmemesi için Sabahat'ın elini tutuyor, deli gibi gülüyordum. Ferhunde benimle şaka etmeye çalışıyordu. "Feride Hanım, isterseniz sizi bu güzel zatla evlendirelim. Şimdi münhaldir. İlk karılarını boşadı, şimdi mebusa layık bir alafranga hanım arıyor" dedi. Ben hala gülerek masanın başından ayrıldım. Ferhunde'ye, "Hemen mektup yazınız. Ben razıyım. İnsan başka saadet bulamazsa bile hiç olmazsa ömrünü tatlı tatlı gülmekle geçirir" dedim. "Feride Hanım, bu fotoğrafı görürseniz mebusumuza varmaktan korkarım, vazgeçersiniz" dedi. Misafirler hep bir ağızdan "Ah ne güzel" diye haykırdılar. Ellerini sallayarak beni çağırıyorlardı. Nafile, "Ne olursa olsun ben mebusumdan vazgeçemem" diyerek yaklaştım. Albümün üstüne birbirine karışan dalgalı saç kümeleri arasından başımı uzattım. Ben de onlar gibi hafif bir feryadı menedemedim. Albümün yaprakları içinden gözlerime bakarak gülümseyen bu fotoğraf Kamuran'ın fotoğrafıydı. Sabahat bu fotoğrafın sahibiyle eğlenmediği, bilakis çok alaka ve hararetle arkadaşlarına şu tefsilatı verdi. "Bu bey Münevver teyzemin zevcidir. Geçen ilkbaharda İstanbul'dayken düğünleri oldu. Kendini görseniz acaba bu fotoğraf bir şey mi? Bir gözleri, bir burnu var ki görülecek şey. Size daha tuhafını söyleyeyim. Bu bey teyzelerinden birinin kızını severmiş. Bu kız ufak tefek, gayet hoppa, gayet şımarık bir şeymiş. Hatta bunun için ismine Çalıkuşu derlermiş. Çalıkuşu bu Kamuran Bey'i bir türlü istememiş. Gönül bu ya. Nihayet evlenmelerine bir gün kala bir başına evden kaçmış, yabancı memleketlere gitmiş. Kamuran Bey aylarca yemeden içmeden kesilmiş, bu vefasız kızı beklemiş. Hiç dönmeye niyeti olsa gelin olacağı gece kaçıp gider mi? Münevver teyzem kaynanasının elini öptüğü vakit oradaydım. İhtiyar hanımefendi o bir dalda durmaz acayip Çalıkuşunu hatırlamış olacak ki çocuk gibi ağladı. Bu tafsilatı arkamdaki piyanoya dayanarak hiçbir şey söylemeden, hiçbir hareket etmeden dinlemiştim. Kamuran hala albümün içinde bana gülüyordu. Gayet yavaş bir sesle, "Kalpsiz" dedim. Sabahat bana döndü. "Çok doğru söylediniz Feride Hanım" dedi. "Bu kadar güzel, bu kadar nazik bir gence vefa etmemiş bir kıza kalpsizden başka bir şey denemez." Kamuran, "Ben senden nefret ediyorum. Öyle olmasaydı bu haberi aldığım vakit ağlar, bayılır, matemini tutardım. Halbuki ben ömrümde hiçbir gün bu kadar gülmedim. Etrafımdakileri bu kadar neşe ve şenliğe boğmadım. Hatta başımdan münasebetsiz bir kaza geçmeseydi bugüne, ömrümün en mesut günde diyecektim. Akşam üstüne doğru hava açmış, uzunca bir kır gezintisi yapmamıza müsaade edilmişti. Bir sel çukur kenarından geçiyorduk. Misafirlerden biri çukurun öte yakasında bir kasım patı gördü. "Ah ne güzel, koparmak mümkün olsaydı," dedi. Ben gülerek, "İsterseniz onu size hediye edeyim," dedim. Çukur bir tehlike teşkil edecek kadar derin ve genişti. Hanımlar gülüştüler. Birisi, "Köprü olsaydı iyi olacaktı," diye şaka etti. Ben sadece, "Köprüsüz de geçilir zannederim," dedim ve birdenbire atladım. Arkamdan bir çığlık koptu. Öteki tarafa geçmeye muvaffak olmuştum. Fakat ne çare ki vaat ettiğim kasım patını koparıp getiremedim. Çünkü ayaklarım çukurun tam kenarına basmıştı. Düşmemek için bir diken kümesine sarılmış ellerimi yırtmıştım. Evet, bu kaza başıma gelmeseydi avucuma batan dikenlerin sızısı beni akşam karanlığı içinde köşke dönünceye kadar ağlatmasaydı bugüne ömrümün en şen, en eğlenceli günü diyecektim. Kamuran, ben senden nefret ettiğim için yabancı memleketlere kaçmıştım. Şimdi nefretim o dereceyi buldu ki bu uzaklık kafi gelmiyor. Senin yaşadığın, nefes aldığın dünyadan uzaklara kaçmak istiyorum. Artık bu evde kalmamayı iyiden iyiye zihnime yerleştirdim. 2-3 günde bir İzmir'e iniyor, Maarif İdaresi'ne uğruyordum. Dün sabah vapurda eski muallimlerden Sir Berenice'e tesadüf ettim. Onu bir kere de 2 ay evvel görmüş, mektepteyken pek seviştiğimiz için bir parça halimi anlatmıştım. Sir Berenice dün dedi ki, "Feride, ben birkaç günden beri seni arıyorum. Karantinadaki mektebimizde bir Türkçe ve resim muallimliğine ihtiyaç var. Müdüreye seni tavsiye ettim. Ayrıca ev tutmaya hacet yok, mektepte kalırsın. Zaten sen bizim hayatımıza alışıksın." Kalbim çarpmaya başladı. Öyle sanıyorum ki tekrar oraya o günlük kokularının, o ağır Erdoğan seslerinin içine düşersem çocukluk rüyalarımdan bir kısmına tekrar kavuşmak mümkün olacak. Düşünmeye bile lüzum görmeden, "Peki masör, gelirim, teşekkür ederim," dedim. Bugün oraya gitmeden evvel Maarif İdaresi'ne uğradım. Maksadım evrakımı geri almaktı. Müdürün 3 günden beri beni aradığını söylediler. Ne istediğini merak ederek yanına girdim. Maarif müdürü beni görünce, "Çok bekledin kızım. Fakat talihine iyi bir yer çıktı. Seni Kuşadası Mektebi'ne göndereceğim," dedi. Kuşadası, ne güzel isim, benim adım. İçimden öyle geldi ki mutlaka güzel bir yer olacak. Fakat Sör Mektebi için verdiğim söz, 1-2 dakikada kaldım, cevap vermeden düşünüyordum. Bu tarafta rahat bir hayat vardı, öbür tarafta belki yine zaruret, sefalet, fakat bunun da başka bir tesellisi, başka bir cazibesi yok muydu? Gözümün önüne mekteplerimizin bakımsız kalmış, kaba saba ellerde ziyan olmuş miniminleri geldi. Bu biçareler açılmak için biraz güneş, bir parça şefkat bekleyen çiçekler gibiydi. Bu şefkat, bu hareketi gösterenlere gönüllerinin bütün minnet ve muhabbetini veriyorlardı. Her şeye rağmen bu küçük sefilleri derin derin sevmeye başladığımı anladım. Munise bile onlar arasından gelmemiş miydi? Bundan başka son 1 senelik hayatımın 1-2 tecrübesi daha vardı. Aydınlık hasta gözleri nasıl incitiyorsa, saadet de hasta gönülleri öyle sızlatıyor. Hasta gözler gibi hasta gönüller içinde karanlıktan iyi ilaç yok. Ben muallimliği açlıktan ölmemek için kabul etmiştim. Hesabım doğru çıkmadı. Bu meslek bir gün açlıktan öldürebilir. Fakat ne ziyanı var? Değil mi ki benim gönlümün şefkati olan açlığını doyuracak, kendi hayatını başkalarının saadetine vakfetmek tesellisini bana verebilecek? O ölmüş günlerin ölmüş rüyasını yeniden uyandırmak zaten mümkün değil. Başımdan günlük korkuların ağır hülyası, kulaklarımdan erguanların hassas iniltileri yavaş yavaş silindi. Kuşadası'na tekrar kavuşacağım miniminlerin muhabbet ve merhamet bekleyen hayallerine gülümseyerek, "Peki beyefendi, giderim," dedim. emrimi alıncaya kadar köşkte kimseye bir şey söylemek istemiyordum. Fakat yeni bir vaka beni buna mecbur etti. Büyük Kalfa bir zamandan beri bana tuhaf tuhaf şeyler söylüyordu. Mesela geçen gün hiç münasebeti yokken demişti ki, "Kızım, ben seni günden güne daha ziyade seviyorum. Sade ben değil, herkes öyle. Ferhunde ile Sabahat genç çocuklar ama eve tat vermiyorlar. Sen geldikten sonra bir başkalık oldu. Tabiatın, ahlakın, güzel, büyükle büyük, küçükle küçük olursun." Buna benzer daha birçok sözler. Kalfa Hanım'ın bu sözlerine ben bir kapı yoldaşı teveccühünden başka bir mana veremiyordum. Halbuki ihtiyar kadın dün gece büsbütün açıldı. "Kızım, ne yapsak da seni bu eve bağlayabilsek acaba? Benim aklıma bir çare geliyor ama sakın aklına bir şey gelmesin. Hani vallahi kimse bir şey söylemedi." Kalfa'nın bu sözlerinin birisi tarafından söylendiğine şüphem kalmadı. Fakat anlamamazlıktan gelerek dinlemeye devam ettim. O başladığı bir söze devamı cesaret edemediği vakit başka söze atlayarak söylüyordu. "Beyefendi yaşlı bir adam değil. Ben çocukluğunu bilirim. Güzel bir adam değil ama depdebesi, saltanatı var. Tabiatı da fena değil. Kızım, ev hanımsız gitmeyecek. Yarın öbür gün Ferhunde ile Sabahat kocaya giderler. Maazallah, bir haramzadeye düşersek hal fena. Feride Hanım, insan burma bıyıklı delikanlılara da varır ama bu depdebeyi bulamaz. Ah, şu beye münasip bir kızcağız bulabilsek. Ne dersin kızım?" Ben bir şey demiyor, acı acı gülümseyerek düşünüyordum. Reşit Beyefendi'nin bana o kadar hürmet etmesi, Sabahat'le Ferhunde'nin derslerine bu derece ehemmiyet vermesi, bizimle saatlerce şakalaşması, hatta top oynaması. Demek bütün bunlar, Marif Katibi'nin Reşit Beyefendi istese seni Fransızca muallimliğine tayin ederdi, herhalde bir maksadı var diye söylediği sözler aklıma geldi. Birkaç sene evvel böyle bir şeye isyan ederdim. Fakat şimdi sözü kesmek için Kalfa'ya lakayt bir tavırla şu cevabı verdim. "Sizinle görücü gider, Reşit Beyefendi'ye bir hanımcık arardık. Ne çare ki ben bir iki güne kadar Kuşadası'na gidiyorum. Birkaç ay sonra nişanlım oraya gelecek, eğleneceğiz" dedim. Sonra şaşkın şaşkın yüzüme bakan ihtiyar kadına, "Allah rahatlık versin Kalfacığım, ben erken yatacağım" deyip odama çekildim. Kuşadası 25 Kasım. "Kuşadası'na gider misin?" dedikleri vakit birdenbire sevinmiş, kendi kendime, "Kuşadası benim adam. Bu kadar zamandan beri aradığım saadeti, gönül rahatımı mutlaka orada bulacağım" demiştim. Bu his beni aldatmamıştı. Burasını her yerden ziyade sevdim. Pek güzel bir memleket diye mi? Hayır. Kuşadası evvelce zannettiğim gibi. Munise ile bu sarı papağanımla avare, yalnız bir hayat geçireceğim bir Robinson odası çıkmadı. Rahatım pek yolunda olduğu için mi? Bu da değil. Bilakis her zamankinden daha ziyade çalışıyorum. Şu halde verilecek cevap biraz gülünç. Fakat ne yapayım ki hakikat? Ben Kuşadası'nı güzel ve rahat yer olmadığı için seviyorum. Öyle sanıyorum ki kudret yalnız güzel simaları değil, güzel toprakları, güzel denizleri de insana gizli gönül azapları versin diye yaratmış. Bir ay evvel buraya geldiğim vakit mektebin baş muallimesi beni karşısına aldı. 50 yaşlarında kadar hasta, bitkin bir kadın. Bana dedi ki, "Kızım, birbirinden tam 3 ay fasla ile dağ gibi iki oğlumu kara toprağa verdim. Dünyayı gözüm görmüyor. Seni buraya ikinci muallimelikle göndermişler. Gençsin, malumatlı görünüyorsun. Mektebi sana bırakıyorum. Bildiğin gibi idare et. İki muallimemiz daha var, yaşlı iki hanım. Onlardan hayır yok." Elimden geldiği kadar çalışacağımı vaat ettim ve sözümde durdum. Baş muallim hanım bana dün dedi ki, "Feride Hanım, kızım, sana ne kadar teşekkür etsem az. Vaat ettiğinden 10 kat ziyade çalıştın. Bir ay içinde gerek mektep, gerek çocuklarımız çiçek gibi oldu. Allah senden razı olsun. Arkadaşlarından en mini mini çocuklara varıncaya kadar herkes seni seviyor. Ben bile vakit vakit derdimi, yüreğimin acısını unutuyorum. Sen gülerken gülmeye başlıyorum. Zavallı kadın, kendi kara gözleri için çalıştığımı zannediyor, minnettar oluyordu. Çalışmak, bütün ruhuyla kendini başkalarına vermek ne güzel şey. Çalı kuşu tamamıyla eski çalı kuşu oldu. Ne o çeydeki müphem yaşamak yorgunluğu, ne İzmir'deki isyanlar, hiçbiri kalmadı. Bir yaz temasına musallat olmuş geçici bir bulut gibi hepsi dağıldı. Saçlarım birer birer ağarıncaya kadar başkalarının çocuklarına, onların saadetlerine kendimi vakfetmek artık beni korkutmuyor. 2 sene evvel bir sonbahar akşamı gönlümün içinde öldürülen küçüklerin boş yerini başkalarının çocuklarına verdim. Kuşadası 1 Aralık. Bir zamandan beri etrafımda bir muharebe sözü dolaşıyordu. Hayatımı mektebe vakfettiğim için kulak bile vermiyordum. Bugün kasaba birbirine girdi. Muharebe başlamış. Kuşadası 15 Aralık. Muharebe başlayalı 15 gün oldu. Hastaneye her gün kafile kafile yaralı geliyormuş. Mektebe bir neşesizlik çöktü. Küçüklerimden birçoğunun orduda babaları, kardeşleri var. Biçareler tehlikeyi şüphesiz bilmiyor fakat hissediyorlar. Üstlerine büyük adam gibi halim bir mahzunluk çöktü. Kuşadası 16 Aralık. Ne aksilik ya Rabbi, ne aksilik. Bugün kumandanlığın emriyle mektebi işgal ettiler. Muvaffak hastane yapacaklarmış. Ne isterlerse yapsınlar, umurumda değil. Fakat mektep kurtuluncaya kadar ben ne yapacağım, nasıl vakit geçireceğim? Kuşadası 24 Aralık. Bugün mektepte kalan birkaç kitabı almaya gitmiştim. Öyle bir karışıklık ki insan kitabını değil kendini kaybetse bulamayacak. Çaresiz geri dönüyordum. Bir hasta bakıcı kadın kapılardan birini açarak, "Bir kere de başhekim beye soralım. O galiba birkaç kitap kaldırmıştı," dedi. Odanın içi şişeler, sargılar, eczacı kutularıyla doluydu. Başhekim sırtından ceketini atmış, inleye oflaya bu karışık şeyleri düzeltmeye çalışıyordu. Arkasını döndüğü için yalnız boynunu, ak saçlarını ve sıvalı bileklerini görüyordum. Bu halde bir adamdan kitap sormak saygısızlıktı. Hasta bakıcıyı eteğinden çektim. "Vazgeçiniz," dedim. Fakat o farkında olmadı. "Beyefendi, hani siz Fransızca resimli kitaplar bulmuştunuz. Nerede onlar?" dedi. İhtiyar doktor birdenbire kızdı. Başını çevirmeden öyle fena, öyle ayıp bir cevap verdi ki gayri ihtiyarı ellerimi yüzüme kapadım, oradan kaçmak istedim. Fakat tam bu dakikada yüzünü çevirmişti. Birdenbire, "Vay küçük, yine mi sen?" diye bağırdı. Yüzünü görür görmez ben de kendimi tutamadım. "Doktor bey, Zeynilerdeki doktor bey," diye feryat ettim. Mübalağa etmiyordum, bu bir feryattı. Şişeleri devirerek yanıma geldi, ellerimi tuttu, başımı çekerek çarşafımın üstünden saçlarımı öptü. Yalnız bir gün, hatta bir gün bile değil, birkaç saat birbirimizi görmüştük. Hangi gizli ruh alakası bizi birbirimize bağlamış, 2 sene sonra 40 yıllık iki dost, hatta bir baba kız gibi bizi birbirimizin kollarına atmıştı. Ne bileyim, insan kalbi öyle anlaşılmaz bir şey ki. Hayrullah Bey tıpkı Zeynilerdeki gibi bana, "Söyle bakalım yaramaz, senin burada ne işin var?" diye sordu. Çocuk gözleri gibi berrak mavi gözleri, beyaz kirpiklerinin içinde tarif edilmez bir tatlılıkla parlıyordu. Ben yine tıpkı Zeynilerdeki gibi bu gözlerin içine gülerek, "Biliyorsunuz ki ben muallimeyim doktor bey," dedim. "Memleket memleket geziyorum, şimdi buraya tayin ettiler." Bütün hayatımı ve gönlümü biliyor gibi nihayetsiz bir esefle, "Hala mı haber yok küçük?" dedi. Birdenbire yüzüme su serpilmiş gibi ürperdim, gözlerimi kırpıştırdım. Hayret ediyor gibi görünmeye çalışarak, "Kimden doktor bey?" dedim. O canı sıkılmış gibi beni parmağıyla tehdit etti. "Ne yalan söylüyorsun küçük? Dudakların yalan söylemeyi öğrenmiş ama gözlerin, halin daha pek toy. Kimden mi haber soruyorum? Seni böyle memleket memleket gezdiren her kimse ondan." Gülerek omuzlarımı silktim. "Marif demek istiyorsunuz. Sonra tabii memleketimin çocuklarına hizmet etmek emeli." Doktor yine Zeynilerdeki iddiasını tekrar etti. Bu söz beni çok müteessir ettiği için kelimesi kelimesine aklımda kalmıştı. Bu yaşta, bu halle, bu çehreyle mi? Peki, öyle olsun yaramaz. Öyle olsun, tek sen vahşilik gösterme. O ilaçlarını, ben kitaplarımı unutmuştuk. Konuşmaya devam ediyorduk. Bu mektepte hocasın öyle mi? Mektebimizi aldığınıza o kadar üzüldüm ki doktor bey. Bana başka bir fikir geliyor. Ne musibetti o köyün adı? Orada sana hasta bakıcılık ettirdim de. Hatırlarsın ya. Burada da bana yardım eder misin? Ha? Zaten arada büyük bir fark yok ha. Senin mini mini maymuncukların ha benim sevgili ayıcıklarım. Zaten ikisi ruh itibariyle öyle birbirlerine benzerler ki. Aynı saffet, aynı temiz çocuk yüreği, hem de ateş karşısında yandıkları bu aylarda benimkilere yardım daha icirli bir iştir küçük kız. Birdenbire yüzüm güldü. Çocuk gibi sevindim. Bana kuvvetimi ve sevgimi harcayarak bir iş olsun da ne olursa olsun. Peki doktor bey, ne vakit isterseniz işe başlarım. Hemen şimdi. Bak şurasını ne hale koymuşlar. El değil ki adeta. Yine hatırı sayılacak derecede fena bir kelime. Ben utanarak. Fakat bir şartla doktor bey. Yanımda pek askerce konuşmayacaksınız. O gülerek. Gayret ederim küçük, gayret ederim. Mamafi, arada bir kaza olursa kusura bakmazsın artık dedi. Akşama kadar beraber çalıştık. Yarın geleceğini haber aldığım hastaları kabul hazırlandık. Kuşadası 26 Aralık. Bir aydan beri Hayrullah Bey'in yanında hasta bakıcıyım. Muharebe devam ediyor. Hastaneye gelen yaralı kafilelerin ardı arkası kesilmiyor. İş o kadar çok ki bazı geceler evime bile dönemiyorum. Dün gece geç vakte kadar ağır yaralı bir ihtiyar yüzbaşı ile meşgul olmak lazım gelmişti. Sabaha karşı yorgunluktan bitap düşmüş, ecza odasındaki bir koltuğun içinde uyuklamıştım. Omuzlarıma hafif bir elin dokunduğunu hissettim. Gözlerimi açtım. Doktor Hayrullah Bey'di.